Ayrım 8 SS Barış Pehlivan Barış Terkoğlu Sayfa 81 12. Bölüm İhanet ediyorum dedi ama Karşıdaki ses bir damar buldun gidiyorsun kes artık diyordu. Tehditle devam etti haddini bildiririm dediği oldu. Peki neydi o sözleri duymasına neden olan filmi geri saralım. Erdoğan Bayraktar adlı bir başsavcı vardı. Ülkücü muhafazakar kimliği de bilinirdi. 15 Temmuz darbe girişiminden günler önce Tokat'ta göreve başladı. FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına dair çok ciddi bir soruşturmayı yürütüyordu. Örgüt imamlarının itiraflarıyla ülkenin dört bir yanındaki FETÖ mensubu kaymakamlara, vali yardımcılarına ve valilere ulaştı. Çektikçe çorap söküğü gibi geliyordu. Deyim yerindeyse FETÖ'nün ciğeri sökülüyordu. Öyle ki bir itirafçı sanığın başsavcı Bayraktar'a şu sözü unutulmayacaktı. 40 yıllık emeğimizi heba ettiniz. Aynı itirafçı kaç kişinin ismini vereceksin şeklindeki soruya karşılık ise şu çarpıcı ifadeleri kullanacaktı. Yanlış soru. Size sistemi anlatacağım. Oraya girince herkesi bulacaksınız. İnkar edilemez delillere ulaşacaksınız. Misal FETÖ'nün mülki idare imamlarından Yusuf Acar'ın üst üste yaptığı isim isim itiraflar da örgütün kritik koltuklara nasıl yerleştiğini açıkça ortaya koyuyordu. Lakin Tokat Başsavcısı soruşturmayı ilerlettikçe büyük bir duvarla karşılaştı. Konuşulan o ki her şey başsavcının FETÖ şüphelisi kaymakamların referansını İçişleri Bakanlığı'na sormasıyla başladı. Önce bakanlık bürokratları müdahale etmek istedi. İstenilen şuydu, soruşturma dosyası Ankara'ya gönderilmeliydi. Öyle ya, Tokat gibi küçük bir Anadolu şehrinin imkanlarıyla yürütülemezdi bu dosya. Şaka değil, söz konusu olan İçişleri Bakanlığı'nın emrindeki yüzlerce mülki amirdi. Ancak Başsavcı Bayraktar asıl niyeti anlamıştı, dosyanın üstü kapatılacaktı. Taviz vermedi. Halbuki Ankara'da yapılan devletin bir gizli toplantısında kaymakamlar soruşturmasının Tokat'ta kalmasına karar verilmişti. Lakin aynı devlette buna karşı çıkanlar da vardı. Görüşmelerden netice alınmayınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefona sarıldı. İddia o ki Cumhuriyet Başsavcısına önce adeta hesap sorar gibi talimat vermeye kalktı. Ama beklemediği bir cevapla karşılaştı. Bunun üzerine Soylu bölümün girişinde alıntıladığımız ağır sözleri söyledi. Deniyor ki Soylu başsavcı Bayraktar'a haddini bildiririm demekle kalmıyor, soruşturulan FETÖ şüphelisi devlet görevlilerine de sahip çıkıyordu. Onlar gencecik ve temiz insanlar, hem onları da alırsak görevden kiminle çalışacağız? Başsavcı Bayraktar'ın Bakan Soylu'ya yanıtı şu olacaktı. Tarlalardan toplayın gerekirse, isterseniz 1000 tane vatan evladı bulursunuz. Evet, bu konuşmaları ilk kez bu kitapla öğrendiniz. Dahası Başsavcı Bayraktar, Bakan Soylu ile telefonun hoparlöründen konuşmuştu. Haliyle o sırada makamında olan savcılar ve hakimler tüm diyaloğa şahit olmuştu. Sonra ne mi oldu? Erdoğan Bayraktar kışın ortasında jet hızıyla Yargıtay'a sürüldü. Yerine gelenler de soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yargı kulislerinde Bayraktar'ın şu sözleri halen yankılanır. O dosyaya devam edilmemiz istenmedi. En çok üzüldüğüm nokta devlet için mücadele ediyorum ama arkamdan darbe yiyorum. Kışın ortasında tayinimi çıkardılar. Terör soruşturmalarının dışına atıldım. Bu kez sahnede Bahçeli var. Aradan bir süre geçti. Bayraktar bu kez Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevdeydi. Lakin Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmesinden kısa süre sonra yine koltuğundan oldu. Bahçeli ise Başsavcı Bayraktar'a sahip çıktı. Görevden alınmasının arkasına yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edilmesi arzum ve beklentimdir. Sonunda duyduk ki Başsavcı Erdoğan Bayraktar tüm bu yaşadıklarını anlattığı bir mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat elden dahi verdi. Ama görülen o ki pek dikkate alınmadı. Zira Ankara Batı Başsavcı Vekili oldu. Belki iyi bir rütbeydi. Ama biliyoruz ki FETÖ ile mücadele konusundaki deneyiminden faydalanılamayacaktı. Evet, Tokat'ta başlayan soruşturmanın üzerinden yıllar geçti. Peki Fethullahçı yüzlerce mülki idare mensubunun akıbeti ne oldu? İnsanın aklına gelmiyor değil. Acaba Başsavcı Erdoğan Bayraktar devam etseydi? Şu an halen görevde olan valilerden ya da kendisini başka tarikata aitmiş gibi gösteren nüfuzlu bürokratlardan gözaltına alacakları olacak mıydı? Kim bilir? Fikir vermesi için şunu söyleyerek bitirelim. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, devletin kılcal damarlarında hala FETÖ'cüler var demiş ve İçişleri Bakanlığı'na işaret etmişti. Bakan Soylu ise bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorum diyerek iddialı bir karşı çıkış yapmıştı. Gelin görün ki Soylu'nun bu meydan okumasından kısa süre sonra onlarca kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı. Fethullahçı oldukları iddiasıyla tasfiye edilen o isimler arasında bizzat Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde atananların da olduğu ortaya çıktı. Hatta Soylu'nun kendi memleketi Of'a atadığı kaymakamın bile FETÖ'cü olduğu görüldü. Bakınız, bugün gelinen nokta öyle bir halde ki FETÖ'nün irtibat yöntemleri ve kendilerini saklama taktikleri değişti. Örneğin şu an daha çok Türkiye'deki sığınmacılar üzerinden telefon hattı aldıkları ileri sürülüyor. Gelin görün ki mücadele akamete uğradığında bunları net olarak bilmek imkansız oluyor. Düşünün, güvenlik bürokrasisinin önemli bir isminden dinledik. Kritik bir FETÖ itirafçısının verdiği isim listesi var. Halen aktif görevdeki bazı emniyet müdürlerine de operasyon yapılması gerekiyor. Ancak seçim öncesi böyle bir operasyon iktidara zarar verir diye bekletiliyor. Dipnot, 14 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri. Kısacası FETÖ ile mücadeleyi Soylu'nun insafına verdiler. Ama Soylu'nun kendisinin atadığı birçok isimle FETÖ bağlantılı çıktı. Haliyle onları soruşturan savcıya ise Soylu etmediğini bırakmadı. Yetmedi, sürekli kendisini FETÖ ile mücadele ediyor gibi anlattı. Nietzsche'nin dediği gibi insanın kendisinden söz etmesi, kendisini gizlemenin bir yoludur. 13. Bölüm Sedat Peker harekete başladı. Sedat Peker Türkiye'de organize suçlarla mücadele eden polisleri uzun yıllar peşinden koşturdu. Senelerce hapis yattı, suç kaydı kabarıktı. Gel gelelim Ergenekon kumpasında hapisten çıktıktan sonra AKP'ye yakın durmayı seçti. Başta Erdoğan olmak üzere AKP'li siyasetçilerle birlikte duruyor, iktidara destek mitingleri düzenliyor, kimi zaman muhalifleri tehdit ediyordu. Hürriyet gazetesinin camlarının kırılması ya da eski vekil Feyzi İşbaran'ın dövülmesi olayındaki gibi iktidarın vurucu gücüydü. Lakin gün geldi Peker ile AKP arasındaki bahar havası bozuldu. Mafya dünyasını yeniden dizayn edenler Peker'i dışarıda bırakmaya karar vermişti. Hakkında soruşturma açıldı. O da Sezgin Baran Korkmaz gibi bundan haberdar oldu. Yurt dışına çıktı. Kriz çözülmeyince videolar çekerek içinde bulunduğu ilişkileri ifşa etmeye karar verdi. Tam da burada Ankara'nın derin dehlizlerinde konuşulan bir iddiayı yazalım. Deniyor ki, Mehmet Ağar Alaaddin Çakıcı'nın hapisten çıkması için çabaladı. Çıkınca da bizim adamımız o diyerek Çakıcı'yı destekledi. Bunun içinde Sedat Peker'in uzaklaştırılması operasyonu başlatıldı. Bakan Süleyman Soylu bunu organize etti. Dipnot. Burada bir parantez açmak lazım. Sedat Peker'in Soylu ailesi ile olan dostluğu 1992 yılında başlamıştı. O tarihlerde Süleyman Soylu'nun babası Hasan Soylu, DYP'nin Gazi Osman Paşa ilçe başkanıydı. Peker cephesi o sürece dahi şöyle bir anı da paylaşıyor. Gazi Osman Paşa Tarçlı Tarla'da Hüseyin Ceylan isimli bir iş adamının sahibi olduğu binada Doğru Yol Partisi ilçe başkanlığı teşkilatı da kiracıydı. İşlerinin kötü gitmesi ve o dönemin önemli mafya liderlerinden birinin yakınlarından faizle para alması üzerine Hüseyin Ceylan sahibi olduğu binayı garanti olarak vermişti. Parayı zamanında ödeyemeyince de mafya grubu binaya çökmüştü. Hasan Soylu ve Hüseyin Ceylan, Sedat Peker'in akrabaları olan Reşat Fazlıoğlu ve Zafer Salman üzerinden Peker'e ulaşıp yardım istemişlerdi. Sedat Peker'in devreye girip bu sorunu çözmesi üzerine de bina tekrardan gerçek sahibi Hüseyin Ceylan'a iade edilmişti. Süleyman Soylu'nun babası Hasan Soylu da Sedat Peker'i kapılara kadar yolcu edip "Sen Karadeniz'in gururusun, bizim mahcubiyetimizi giderdin" diyerek övgülerde bulunmuştu. İlk dostluk o tarihte başlamış, 2021 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir. Yapmış olduğu bu yardım üzerine Sedat Peker'e hediye olarak 34BLU34 plakalı mavi renkli bir Mercedes ve bir çanta dolusu para yollanıldığı da bilinir. Ancak polisten Peker'e bilgi sızınca o da ülke dışına gitti. Peker olayı tertipleyenleri öğrenince direkt Ağar'a ve Soylu'ya karşı cephe aldı. Türkiye'nin tartıştığı videoların ana çıkış nedeni buydu. Sedat Peker'in yakınlarının ise bu iddiaya dair şöyle düşündüğünü öğrendik. Sedat Peker'in ilk yayımladığı videolarda Süleyman Soylu'ya karşı bir düşmanlık asla söz konusu değildi. Pelikancılar ve Mehmet Ağar'a karşı bir savaş başlatıyordu. Ancak Süleyman Soylu'yu da çok iyi tanıyordu. Soylu, Berat Albayrak'ı parti içinde etkisizleştirmeyi ve neredeyse toplumun en sevilmeyen kişisi haline getirmeyi başardığı için kendi gücünü pekiştirmek adına mutlaka devreye girecekti. Bundan dolayı Peker tüm baskın karakterlerle ilgili çalışma yaparken Süleyman Soylu ile ilgili çalışmasını da zaten tamamlanmış bir şekilde bekletiyordu. Sedat Peker cezaevinden çıktıktan sonra yaşanan bir olay var. O dönem MHP'nin kritik ismi olan Şefkat Çetin'in bir cenazede Peker'in yolladığı çiçeği kaldırtmasıyla başlayan karşılıklı gerilim geri dönülemez bir safhaya varmıştı. Sadece Mehmet Ağar değil, MHP'deki yönetim kadrolarının geçmişin intikamını almak için Süleyman Soylu'yu Sedat Peker'in üzerine yönlendirdiği bilinmekteydi. Gerçekten de Peker Soylu'yu ilk 3 videosunda es geçmişti. 2 Mayıs 2021'de şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır başlıklı videosunda o yoktu. 6 Mayıs 2021'de Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü "Ödeşmek adettendir" başlıklı videoda da. 9 Mayıs 2021'de "Derin devletçiler, pelikancılar, bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz" başlıklı videoda da gözler Soylu'yu aradı. Gel gelelim Peker'in açıklamaları derinleştikçe gözler Soylu'ya çevrildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı bu tartışmalara sadece seyirci diyerek Peker meselesinde Soylu'nun sessizliğini eleştirdi. İlk sesi bunun ardından sakin bir dille verdi. Soylu 11 Mayıs 2021'de Peker için "bir mafya pisliği" ifadesini kullanınca Peker'in Soylu ifşaatları başladı. O artık halka mal olduğu haliyle süslü sülü idi. 13 Mayıs 2021'de bazıları aslan hikayesini anlatmadan avcının hikayesine inandılar. Görüşeceğiz başlıklı 4. videosunda Soylu hakkında konuşmalarına başladı. Dipnot: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in videoları sonrasında yargıdaki bazı isimler üzerinde baskı kurduğu da ortaya çıktı. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin'de Sedat Peker'le bağlantılı bir grubu uyuşturucu iddiasıyla izlemek istedi. Konu soruşturmaya dönüşmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan'ın önüne getirildi. Ancak Başsavcı Vekili Tufan buna usulî gerekçelerle izin vermedi. Zira Tufan suç yerinin Mersin olduğunu belirterek yetkinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında olduğunu kaydetti. Kulislere göre bu durum Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletildi. Soylu'nun da Tufan'ın görevden alınması yönünde iktidar içinde kulis yaptığı iddia edildi. Sonunda Hakimler ve Savcılar Kurulu Alparslan Tufan'ı görevden aldı ve Ankara Batı Adliyesi'ne atadı. Benzer bir baskının da İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen Peker hakkındaki davaya dair yaşandığı gündeme geldi. Halk TV'den Seyhan Afşar'ın haberine göre Bakan Soylu ilgili mahkemenin verdiği bir karardan dolayı Başsavcı İsmail Uçar'ı arayıp öfkesini dile getirdi. Peker bir arkadaş aradı Süleyman Bey'in üzerine çok geliyorlar bir şeyler söyleyecek arkadaş kusura bakmasın dedi. Tamam dedim sorun değil normal diyerek Soylu'nun kendisiyle danışıklı dövüş yaptığını ima ediyordu. Sonrasında Soylu ile Peker arasında halen aracılar olduğu ortaya çıkacaktı. Soylu Peker'e mesaj göndermeye devam etmişti. Gel gelelim Peker için mafya pisliği fazla olmuştu. Gemileri yakmaya karar vermişti. Bizim ülkeye geri dönüş biletimiz ya, hayallerimizi de çaldı biletle gitti diyerek bir zamanlar kendisine ülkeye dönüş güvencesi verenin Soylu olduğunu açık etti. Tayyip Bey'di rica. Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi diyen Peker, yahu benim akrabam gelip reisin kulağına bir şeyler geliyor, İstanbul'da sorunlar var dediğinde, İstanbul'a ben yönetemiyorum, Berat yönetiyor dedin mi, demedin mi? O yaptırıyor her şeyi dedin mi, demedin mi ifadeleriyle, Berat Albayrak ile Süleyman Soylu kavgasına kendisinin ortak edildiğini ifade etti. O sürece dair Peker cephesinde çarpıcı söylentiler de vardı. Yakınlarından dinleyelim. İşin enteresan tarafı akrabası Reşat Fazlıoğlu Sedat Peker'i arayarak Süleyman Bey rica etti. Berat Bey'in üzerine gitmeyip bir video çekerek konuyu düzeltmeni istiyor. Bu ricadan Tayyip Bey'in de haberi varmış demiş. Sedat Peker o sırada yanında kalan arkadaşlarına dönerek ''Bu Süleyman çok tehlikeli biri. Hem bizi doldurup adama düşman ediyor hem de kurtarıcı rolüne bürünüp Tayyip Bey'in nazarında puan kazanıyor.'' diyerek gülümsemiş. Süleyman Soylu'nun parti içinde ikinci adam olabilmesi için Berat Albayrak'ı tahtından indirmesi gerekiyordu. Sedat Peker'in Karadağ'da Berat Albayrak'la ilgili videolar çekince bunu düzeltmesine Süleyman Soylu tarafından istenmesi bazılarına fantastik bir hikaye olarak görünebilir. Bunun kanıtlanması çok kolay bir şey. Bakan Soylu'nun koruma müdürünün ve aynı gün Reşat Fazlıoğlu'nun telefonundan Karadağ'daki Sedat Peker'in arandığı bulunabilir. Ve bu aramaların akabinde de Sedat Peker'in Berat Albayrak'ı suçlamaktan vazgeçip adeta temize çıkarmaya çalıştığı videonun yayımlandığı savcılık tarafından HTS kayıtlarının istenmesiyle çok kolay bir şekilde ortaya konulabilir. Evet, Peker'e yakın kaynaklar çok kritik iddialarda bulunuyordu, bitmiyordu. Peker kendisine kaç diyenin Soylu olduğunu da söyledi. Ben yurt dışına kaçmadan önce Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Dönüş biletimizden sen be. Yaktın bizi. Peker Süleyman Soylu'nun pandemide istifa ettiği gün vazgeçmesi için atılan tweetlerin kendisinin desteğiyle hazırlandığını da açıkladı. O 1 milyon 300 bin tweet var ya sen de biliyorsun benim kardeşim gibi o çocukların hepsi. Benim destek olduğum, benim açılmasına destek olduğum haber portalları da sana destek oldular. Orada duruyor kayıtlar. Peker Soylu'nun Erdoğan'ın altını oymak için çalıştığını söyledikten sonra ilk kritik dosyasını açıkladı. Konu Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharıydı. İşin içinde Soylu'nun olduğunu herkes biliyordu. İşte şimdi o konuya girelim. 8. ayrımın sonu. Sayfa 88.